Ayrım 4. Komünist nedir? Komünist nedir anne dedi Emine. Ne dedin, ne dedin sen diye sordu annesi. Kulaklarına inanamayarak. Komünist canım, komünist ne demek bu? Nereden çıktı bu laf? Siz konuşurken duydum geçen akşam. İsmail Hüsrev amca komünistmiş diye işten atılmış. Öyle diyordunuz. Bizi mi dinledin sen? Sapsarı olmuştu annesinin yüzü. Yo, sadece duydum. Su içmeye gidiyordum mutfağa. Siz de konuşuyordunuz. Niye çıkartmışlar Hüsrev amcayı işten? Unut bu lafları dedi annesi. İsmail Hüsrev komünist falan değil. Yanlış duymuşsun sen. Ne demek o anne? Unut kızım bu lafı. Sakın ağzına alma bir daha. Çok kötü bir şey demek. Hiç komünist yok bizim dostlarımızın arasında, tamam mı? Sakın bir kere daha ağzına alma bu lafı. Ne ayıp bir laf mı? Yani ayıp bir laf mı bu? Evet, çok ayıp bir laf. Bir daha duymayacağım ağzından. Yani anneciğim nasıl bir laf? Kötü bir kelime. Bok gibi filan mı? Öyle bir laf mı? Kızardı Emine. Aynen öyle. Bir daha duymayacağım. Demedim mi sana? Böyle kötü bir şeyse İsmail Hüsrev amcam niye komünist? Pardon, pardon anneciğim. Ondan olsun. Çok iyi bir insandır o. Ben onu çok severim. Kızına vurmak için elini kaldırdı kadın. Dehşet içindeydi. Şaşırdı Emine. Annesi dövmedi kızını. Tam tersine adeta yalvaran bir sesle tekrar tekrar ısrar etti. Bu lafı unutması. Asla ve asla ağzına almaması için. Okulda, sokakta, hiçbir yerde söylememesini tembihledi durdu. Bütün gün komünist sözcüğünün ardındaki gizemi düşündü çocuk. Annesinin söylediklerinden tatmin olmamıştı. İlk kez bir esrar perdesi iniyordu yaşamına. Akşam babası geldiğinde annesi mutfaktaydı. Kendi babasına açtı konuyu. Babası da annesi gibi şaşırdı önce. Ama onun gibi paniklemedi. Bir süre düşündükten sonra kelimeleri özenle seçerek konuştu. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak Emine dedi. Okulda kimseye bahsetmeyeceksin. Sana anlattıklarımdan. İsmail Hüsrev amca yüksek öğrenimini bazı Türk arkadaşlarıyla birlikte Rusya'da yapmıştı. Rusya'da komünizm denilen bir rejim vardır. Ha işte o. Nedir o? Bu bir idare tarzıdır kızım. Rusya komünizm ile idare ediliyor. Çok kötü bir şeyle idare ediliyor öyle mi? Evet, bok gibi bir şeyle. Bilgiçlik taslarken yine kızardı çocuk. Nasıl söz bu böyle? Duymayacağım bir daha. Yani çok kötü demek istemiştim baba. Kızım sen daha bütün bunları anlamak için çok küçüksün dedi babası. Komünizm bir idare şeklidir. Rusya'da uygulanıyor. İyi midir, kötü müdür bunu Ruslar düşünsün. Biz gelelim İsmail Hüsrev amcanın komünistliğine. Onun komünizmi çok genç yaşlarda gençlik yıllarına rastlıyor. Sonra ne sular aktı köprülerin altında. Onun da düşünceleri değişti. İsmail Hüsrev komünist değildir. Zaten bizim ülkemizde de yasaktır komünist olmak. Hiç kimse komünist değildir. Tamam mı kızım? Bir daha lafını etme bunun. Madem ki değil, niçin işten attılar onu diye sordu Emine. Bazen bir gövde gösterisi için bir kurban vermek gerekir dedi babası. Anlamadım. Biliyorum anlamadığını. Ne olacak ona şimdi? İstanbul'a taşınacak, orada oturacak. Niye? Ankaralara küstüğü için mi? Bana küsmesin sakın dedi Emine ağlamaklı bir sesle. Sana küsmez. Hadi sen içeri git, sofrayı kur dedi babası. Açmazda kaldı Emine. Komünistin çok kötü bir şey olduğunu anlamıştı ama niye kötü olduğunu anlayamamıştı. Komünist olan işten atılırdı ama niye atılırdı? Ertesi gün üst kattaki dairede oturan Meltem'e sordu bunu. Meltem orta ikiye giden kocaman bir kızdı. Ara sıra Emine'ye gelir derslerine yardım ederdi. Çok şey bilmesine rağmen bu konuda onun da pek fikri yoktu. Arada çok ilginç gelişmeler olduğu için Emine unuttu gitti komünizmi. Meltem Ankara'da görevli bir Amerikalı erle arkadaşlık etmeye başlamıştı. O günlerde Amerikalılarla arkadaşlık etmek de Amerikan eşyaları giymek de çok revaçtaydı. Genç kızlar kendilerine Amerikalı birer flört edinmeye bakıyorlardı. Amerikan ayakkabıları, çorapları, süveterleri giyen gençlere bir üstünlük duygusu geliveriyordu. Emine, Emine diye seslendi bir gün Meltem yukarı kattan. Emine başını aydınlığa açılan mutfak penceresinden uzatıp yukarı bakmaya çalıştı. Yukarı gel baksana ne göstereceğim. Emine kafasını iyice uzatarak Meltem'in aşağı doğru salladığı küçük pakete baktı. Hadi sallanma, babam gelmeden çık yukarı. Merdivenden ikişer üçer atlayarak yukarı kata uçtu Emine. Meltem pembe parlak kağıda sarılı küçük paketi yırttı. İçinden top top pembe şekerler çıkarttı. Ciklet bunlar dedi gururla. Böyle ciklet olmaz, şeker bunlar. Cahil sen de dedi Meltem. Steve verdi. Amerikan cikleti bunlar. Bazuka. Al, çiğne bir tane. Görgüsüzlüğünden çekine çekine bir top aldı ağzına. Ciklet çok tatlıydı. Hoşuna gitti. Ağzına zor sağan cikleti çapırdatarak çiğnemeye koyuldu. Bak şimdi ne yapacağım dedi Meltem. Emine'nin suratına doğru kocaman bir balon şişirip çat diye patlattı. Bir daha versene. Hanife'ye de götüreyim dedi Emine. Duraladı Meltem. Versin mi vermesin mi bilemedi. Bak ama Emine, kimse duymamalı bunu. Babamın kulağına giderse öldürür beni. Hanife'den laf çıkmaz. Benim kırdığım balkon camını bile kendi üstüne almıştı. Unuttun mu dedi Emine. Bu aynı şey değil dedi Meltem. Sizin evinizde çalıştığı için seni seviyor. Senin dayak yemene üzülür ama benim dayak yemem ona vız gelir. Okuldan sonra top oynamaya gittiğimi de söylemedi anneme. Korkma, ağzı sıkıdır. İyi, al bir tane de ona götür ama iyice tembihle, Emine Kur'an üstüne yemin ettir. Meltem, Emine'nin annesiyle babasını gezmeye gittiği geceler Amerikalı sevgilisine telefon etmek için Emine'lere inmeye başladı. Emine penceredeki gözcülük ederken Hanife de kendine sus payı olarak verilen cikletleri kocaman balonlar yaparak patlatıyor, çok eğleniyordu. Emine kendinden onca büyük bir kıza sırdaşlık ediyor olmaktan çok gurur duydu o kışın. Ankaralılar yeni bir hafta sonu eğlencesi keşfetmişlerdi o yıllarda. Pazar günleri Amerikalıların oturduğu Kavaklıdere'deki apartmanlarda satışa sunulan Amerikan mallarının kapışması baş eğlence haline gelmişti. Neler satılmazdı ki? Ankaralıların o güne kadar hiç görmedikleri rengarenk meyve suyu konserveleri, meyve sıkan, meyve doğrayan aletler, kenarlarında haftanın günleri yazılı donlar, yatak olan kanepeler, tüylü battaniyeler, masalar, yataklar, diline para sokulan ayakkabılar, ısınmasın süveterler, neler neler. Emine de annesiyle birkaç kere gitti bu satışlara. Annesi giyim eşyası almaktan tiksindiği için bir yay ile somya ile bir ayaklı tom lamba aldılar. Anneleri aşırı titiz olmayan kızlar Amerikan hırkalarıyla eşleştiler. Ev kadınları birbirlerine karşı üstünlüklerini mutfaklarındaki Amerikan aletleriyle kanıtlar oldular. Emine'lerin karşısındaki dairede oturan doktorun oğlu saçlarını yeni biçilmiş buğday tarlası gibi kestirdi. Kavaklıdere'nin en seçkin semt olmaya yüz tuttu ve ileri görüşlü kişiler Kavaklıdere'de arsalar kapattılar. O yıl Rus salatasının adı Amerikan salatası olarak değiştirildi. Baharda Emine'nin anneannesi her yıl olduğu gibi onları ziyarete geldi İstanbul'dan. Baba yadigarı kıymetli Çin vazolarından birini de yanında getirdi armağan olarak. Vazo müthiş heyecan yarattı evde. Emine annesi ve anneannesi kırılmaması için titizlenerek vazoyu uygun bir yer aradılar salonda. Bir türlü bir yer beğenemediler. Sonunda kimsenin çarpmayacağı bir köşeye yerleştirdiler. Yüksek tavanlı koca İstanbul konağından çıkıp 3 odalı Ankara evine taşınınca vazo boynunu büküp masumlaştı. Hiç sevmediği yerini. Emine ertesi sabah okula gitmeden önce odasının kapısını açıp vazoya baktı. Bambaşka bir hava vermişti odaya vazo. Eski koltuklar bile daha bir heybetlenmişti sanki. Vazodaki bozgunu fark etmeden çıktı evinden. Okula burnu taşınınca vazo arkadaşlarının hiçbirinin evinde böyle bir süs eşyası yoktu. Birkaç gün sonra Emine'nin annesi arkadaşlarını çaya davet etti. Hepsi gelip vazoyu gördüler. Kimi beğeni, kimi de hasetle aynı güzel ne değerli parça dediler. Ben bunun dedi Hanife. Dede yadigarı o. Kırılırsa yerine koyamayız. Aman dikkat et kızım dedi Emine'nin annesi. Elimi bile sürmem dedi Hanife. Netçeklenmiş bu koca alameti, içine çiçek bile konmaz bunun diye düşündü. Vazonun yarattığı heyecan rüzgarı henüz dinmemişti. Üst katta kızılca kıyamet koptuğunda. Meltemlerin katından bağırışmalar, itişip kakışmalar ve ağlamalar duyuluyordu. Apartman sakinleri nefesini tutup ne olup bittiğini anlamaya çalıştılar. Meltem'in babasının seni gidi kaltak diye gürleyen sesi kolaylıkla işitilebiliyordu oysa. Hanife gözlerinde korku ve dehşetle baktı Emine'ye. Biliyordum anam, sonunda bu işin buraya varacağını biliyordum ama beni kim dinler ki dedi yavaşça. Ertesi gün Meltem'de
eğilerek bir kez daha duydu.
Amerikalı flörtü yüzünden babasının esaslı bir dayak yediğini mahallede herkes öğrenmişti. Birkaç gün okula gidemedi Meltem. Emine ise büyük suçu paylaşmış olmaktan götürü korku ve pişmanlık içinde kaldı. Evlerde ve okulda günlerce konuşuldu bu olay. Kızına vahşice davrandığı için Meltem'in babasını suçlayanlar çoğunluktaydı. Amerikalıların baş tacı edildiği bir dönemde ne gereksiz ve ilkel davranıştı bu. Bu asırda erkeklerle arkadaşlık etmeye karşı böyle bir tepki akıl alır gibi değildi. Ya Amerikalılarla arkadaşlık eden kızlar şimdi onlar nasıl bakacaklardı sevgililerin yüzüne? Meltem'in okulun yöneticileri böyle düşünmediler. Örf ve adetlerimizi göz önüne alarak okuldaki kızların Amerikalılarla gezmelerini, sokakta birlikte gözükmelerini, onlarla pastacılara veya sinemaya gitmelerini şiddetle yasakladılar. Hatta ahlak konusunda daha da sıkı önlemler aldılar. Bundan böyle okula gelip giderken kızlar sağ taraftaki erkek öğrenciler sol taraftaki kaldırımları kullanacaklardı. Kendi kaldırımının önünden yürümeyen öğrencilere sıkı disiplin cezaları uygulanacaktı. Dayak olayından birkaç gün sonra Meral teneffüste Emine'nin yanına geldi. Sizin üst katınızda oturan Meltem var ya dedi. Hani babasından dayak yiyen kız. Emine'nin korku ve heyecandan elleri buz gibi oldu. Acaba Meral Meltem'e telefon gözcülüğü yaptığını mı duymuştu? Dedi sesi titreyerek. O Amerikalı gelir gider miydi Meltemleri? Sen hiç rastladın mı? Emine yanıtlamadı. Ömrünün ilk sırrını saklamaya kararlıydı. Hanife okulda en yakın arkadaşım bile söz etmemesi için yeminler etmişti Emine'ye. Amanın Eminem dedi. Bir ağzından kaçıracak olursam Meltem'in bizim evden telefonlaştığını babam beni hemen kovar. Seni de öldürür dayaktan. Sakın ha bak sakın ha. Hiç mi görmedin Amerikalıyı kız? Doğruyu söylüyor olmanın kıvancıyla hayır diye bağırdı Emine. İnsan kızının Amerikalıyla geziyor diye döver mi hiç dedi Meral. Bizimkiler duyunca çok ayıpladılar. Annem o kara kızı bir Amerikalı buldu diye sevineceğine dövünüyor aptal adam dedi. Ya öyle mi? Seninkiler ne dedi? Meltem'le görüşmemi yasakladı annem. Babasına rezil etmiş. Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye anlatma tamam mı? Tamam söz ver ama önce kimseye anlatmaya söz veriyorum. Yemin et. Vallahi de. Vallahi kör olayım söylersem. Meltem'in babası Amerikalıları sevmezmiş de. O yüzden dövmüş kızını. Anlamadım dedi Emine. Sevmez ne çıkar bundan? Aa aptal mısın sen? Amerikalıları sevmeyen ne olur bilmiyor musun? Ne olur? Komünist olur. Dondu kaldı Emine. Bu komünist denen şeyi Meral de biliyordu demek. Sorsa mıydı acaba? İsmail Yusuf amcasından hapis bahsetse miydi? O lafı ağzına almamaya çok tembihli olduğu için ne yapacağını bilemedi. O nasıl şey diye, onun nasıl olunuyor ondan diye dayanamayıp sordu sonunda. Komünist mi dedi Meral? İnsanlara her şeyi paylaştırmak diye duydum. Hadi sen de hiç olur mu? O zaman benim babam da komünist. Her şeyini arkadaşlarınla paylaşacaksın der durur. Aman salak sen de öyle paylaşmak değil dedi Meral bilgiç bilgiç. Evini, odanı, anneni, babanı, elbiselerini, yemeğini, her şeyini. Her şeyin işte. Sana ait hiçbir şey kalmayacak. Fakirler evlerimize doluşacak. Emine bir an küçük evlerine doluşmuş yabancıları düşündü, yüzünü buruşturdu. Her şey paylaşılmaz ki dedi düşünceli. Paylaşılmaz elbette. Hem o adam Meltem'in babası yani yakında başı belaya girecekmiş. İşten atacaklarmış onu. Öyle dedi babam. Oh olsun kızını döver mi dedi Meral. Emine içine bir sıkıntı bastı. Komünistler işten atılıyordu. Amerikalıları sevmeyenler komünist sayılıyordu. Aklına çok kötü şeyler gelmeye başladı. Amerikalıların evinden ayaklı lambayla yaylı masayı yaylı yatağı aldığında annesine çok kızmıştı babası. Bu uzun herifler çöplerini kakalasa bizleri alacaksınız demişti. Babası Amerikalıları hiç sevmediğini söyleyip duran dayısı da komünist miydiler acaba? Gece yatağına yattığında uzun süre uyuyamadı. Babasını işten atarlarsa onlar da İsmail Hüsrev gibi İstanbul'a giderlerdi herhalde. Dedesinin, ninesinin, anneannesinin yanında deniz gören bir evde yaşamak ve sürekli şımarabilmek ihtimalini düşününce yüreği ferahladı. Belki de o kadar kötü bir şey değildi komünist olmak. Gözlerini yumup derin bir uykuya daldı.